Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta radyonuz TGRT FM'de yayınlanan Zaman Tüneli programına hoş geldiniz. Bütün TGRT FM ailesi adına bu programa emeği geçen bizler hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, 1602 yılının Ağustos ayındayız. Bu ay, Budin Kalesi, Avusturyalıların muhasarası kuşatması altında. O yazın başında Osmanlı ordusu, Erdel üzerine sefere çıkmıştı. Erdel, bugünkü Romanya ile Macaristan arasında bir bölge sevgili dinleyiciler. İşte Osmanlı ordusunun Erdel üzerine sefer yaptığını fırsat bilen Avusturyalılar, Osmanlıca tabirle Nemçeliler, Arşidük Matyas kumandasında kalabalık bir orduyla Osmanlı idaresi altındaki Budin üzerine yürüdüler. Ve ilk olarak surları çok zayıf olan Peşte'yi kolayca zapt ettiler. Kalede bulunan Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, emrindeki çok az kuvvetle müdafaaya hazırlanıyordu. Peşte'yi ele geçiren Avusturyalılar, kısa bir zaman sonra Budin'i muhasara ettiler. Muhasaranın başlamasından itibaren 1,5 ay gibi uzun bir zaman geçti. Artık kalede erzak ve cephane tükenmişti. Eğer bu kuşatma kış boyunca sürerse dayanmak çok zor, hatta imkansız olacaktı. Şehrin ileri gelenleri toplanarak bir karar vermeye çalıştılar. Rumeli Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa, Budin Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa, Kadı Habil Efendi ve Müftü Nasreddinzade Mustafa Efendi, Budin Paşası'nın konağında bir araya geldiler. Ali Paşa top mermisinin ve barutun tükendiğini arz etti. Öte yandan Kadı Habil Efendi, ümitsizliğe düşmeye mahal olmadığını, Allah'a sığınarak sonuna kadar imanla, azimle, şerefle mücadele edilmesini, ne pahasına olursa olsun Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu yadigarının düşmana teslim edilmemesini telkin etti. Son sözü Lala Mehmet Paşa aldı sevgili dinleyiciler. Endişeye mahal yoktur. Asude olunuz. Benim gittiğim yolda gider misiniz diye sordu. Mecliste bulunanlar hep birden cevap verdiler. Billah gideriz paşa dediler. Lala Mehmet Paşa sesini yükselterek tekrar sordu. Benimle birlikte şehadet rütbesini cana minnet bilir misiniz? Nur yüzlü 80'lik Kadı Habil Efendi yerinden fırladı. Gözleri dolu doluydu. Paşanın ellerine sarıldı. Seni bize Allah gönderdi dedi. Lala Mehmet Paşa sedirden doğrulup ayağa kalktı. Yüzünde tebessüm vardı. Öyleyse dedi, azmimiz karşısında küffar eriyip gidecektir. Buradan defolup gidecektir. Hele siz cuma gününe hazır olun dedi. Meclis dağılmıştı. Herkesin gönlünde bir ümit ateşi yanıyordu. Cuma günü acaba ne olacaktı? Lala Mehmet Paşa derhal faaliyete geçti sevgili dinleyiciler. Top mermileri bittiği için karedeki bütün fıçıları toplattı. İçine barut ve demir parçaları doldurdu. Fitilleri de içine koydu. Daha sonra eli silah tutanların hepsini cuma sabahı kalenin meydanına çağırdı. Sabah namazını beraberce kıldıktan sonra zafer nasip etmesi için Allah'a dua edildi. Sonra da hep beraber kale kapısına doğru yürüdüler. En önde Lala Mehmet Paşa gidiyordu. Tam kapıdan çıkacakları sırada bembeyaz kaftanlar içinde nur yüzlü Kadı Habil Efendi onlara yetişti. Elinde kocaman bir kılıç vardı. Lala Mehmet Paşa, "Efendi Hazretleri, neden geldiniz? Siz geride kalıp bize dua ediniz. Biz cenge gideriz." deyince Habil Efendi, "Biz de din uğruna, vatan uğruna, millet uğruna şehit olmayı murad ederiz." dedi. Lala Mehmet Paşa durakladı. Gözleri doldu. Muzaffer olacaklarına şimdi daha çok inanıyordu. Nihayet kapılar açıldı. İçi barut ve demir parçaları dolu fıçıların fitilleri ateşlendi ve düşman hattına birbiri arkasına yuvarlandı. Biraz sonra müthiş bir gürültü başladı. Sanki yer gök sarsılıyordu. Gürültü biter bitmez Lala Mehmet Paşa kılıcını çekti. İleriye fırladı. Onu ihtiyar Habil Efendi ve askerler takip etti. Allah Allah sesleri Budin Kalesi'nin duvarlarında yankılanıyor, Macaristan sahralarını dolduruyordu. Habil Efendi, "Allah aşkı için, peygamber aşkı için ileri, cennet ileride!" diye bağırıyordu. O gün öğleye kadar kan ve ateş içinde boğuştular. Bir Osmanlı askerine 100 düşman düşüyordu. Avusturyalılar hiç beklemedikleri bu saldırı karşısında niye uğradıklarını anlayamadan kaçmaya başladılar. Kumandan Arşidük Matyas karargahını kaldırdı ve selameti firarda buldu.
Sevgili dinleyiciler, aslan terbiyeciliği pek o kadar yeni bir meslek değil. Eski Roma'da Afrika'dan yakalanarak getirilen aslanları terbiye eden, onlara çeşitli numaralar öğreten gözü pek kimseler vardı. Malum aslanlar eski Romalıların hayatında çok önemli yeri olan hayvanlardı. Çünkü arenalarda aslanlar mahkumları, istenmeyen kimseleri parçalar, eski Roma'da halk bunları seyreder eğlenirlerdi. Orta çağda da sirkler Avrupa'da pek revaçtaydı sevgili dinleyiciler. Onun için aslan terbiyeciliği iyi para kazandıran bir meslek olarak sürdü gitti. Ama aslanın üstüne ilk defa oturmak Manchester Jack adlı bir İngiliz aslan terbiyecisine nasip oldu. Kitaplar bu önemli tarihin 1835 Arslan'ın adının da Meral olduğunu yazıyor. Sevgili dinleyiciler, herkesin olduğu gibi devlet adamlarının da zayıf tarafları, zaafları vardır. Düşmanları bu zaaflarını, bu zayıf taraflarını bulup yakaladılar mı, artık o kimse mağlup edilmiş demekti. Tarihimizde önemli bir yeri olan Alemdar Mustafa Paşa'nın da en büyük zaafı hanımıydı sevgili dinleyiciler. Kamertap adındaki bir Çerkes kızı vardı ki, Alemdar Mustafa Paşa bu hanımına aşıktı. Alemdar Mustafa Paşa, malum Rusçuk ayağını, kabadayı bir şahsiyet. O zamanlar da ortalık biraz karışık. Onun için selamlıkta olsun, divanda konuşurken olsun, haremde olsun silahını asla yanından ayırmazdı. Hatta bir elini daima silahının üzerinde tutardı. Düşmanları bu huyunu bırakmadığı sürece onu gafil avlayamayacaklarını anlamışlardı. Onun için ne yapıp yapıp onu silahından ayırmaya karar verdiler. Bunun için de hanımı Kamertab'ı elde edip ona öğrettiler. Bu Çerkez güzeli Alemdar Mustafa Paşa'ya, "Ben sizi çok seviyorum ama silahlarınızdan korkuyorum." diyecekti. Nitekim dedi de, "Bunlarsız da benim alemdarım olursunuz." dedi Kamertap Onun üzerine Alemdar Mustafa Paşa hanımının güzelliğine, cilvesine dayanamadı ve silahsız dolaşmaya başladı. Paşa'nın silahlarından ayrılması kendi sekbanları, kendi adamları arasında da bir takım şayialara yol açıyordu. Alemdar Mustafa Paşa çöken devleti kurtarmak için geldiği İstanbul'u avucunun içine almıştı ama sonraları İstanbul'daki fitne ve fesat ocağının içine düştü. Sonrası malum. Alemdar Mustafa Paşa düşmanları tarafından ortadan kaldırıldı. Sevgili dinleyiciler, 1852 yılında Paris'in heyecanlı sanat aşıkları ünlü opera komik binasını hınca hınç doldurmuştu. Çünkü dünyaca tanınmış ve sevilmiş meşhur İtalyan tenoru Maffiani'nin sesini dinleyeceklerdi. Maffiani, Halevi'nin 6. Charles operasında başrolü oynuyordu. Fakat temsilin üçüncü perdesinde umulmadık bir şey oldu. Tenor, oyun gereği bir vatan haininin öldürülmesini yüksek sesle haykırırken, yukarıdan bir tiyatro işçisi yuvarlanarak sahnenin ortasında ölüverdi. Tenor Maffiani, adamcağızın ölümüne kendisini sebep olduğunu düşünerek üzülüyordu. Ertesi gün bütün gazeteler bu operada Maffiani tarafından söylenen Arya'nın uğursuz olduğunu yazdılar. Gerçekten öyle miydi? Ertesi gece Maffiani yeniden sahneye çıktığı zaman artık yukarı bakmamaya karar vermişti. Perdeleri henüz kapalı duran boş bir locaya gözünü dikmişti. Derken locanın perdeleri açıldı. İçerisindeki koltuğa oturmak üzere olan bir adamın ansızın düşüp öldüğü görüldü. Maffiani fena halde şaşırmıştı. Bundan sonra dedi, bu aryayı söylerken hiçbir şeye bakmayacağım, yüzümü yerden ayırmayacağım diyordu kendi kendine. Nitekim üçüncü gece öyle yaptı. Fakat orkestradan biri yanlış nota çalınca elinde olmaksızın gözleri sahnenin önündeki boşluğa, yani orkestranın bulunduğu yere çevrildi. Yanlış nota çalan müzisyen o anda kalp durmasından ölmesin mi? Ertesi sabah eserin bestecisi Halevi şu beyanını verdi. Karşılaşılan felaketleri görerek tiyatro sahibi ve ben bu eseri sahneden kaldırmaya karar verdik dedi. Bu kararı dedi istemeyerek veriyoruz ama bütün alakadarlar için en hayırlısı budur dedi. Hadiseler üzerinden 8 yıl geçmişti sevgili dinleyiciler. Fransız İmparatoru 3. Napolyon her şeye rağmen Halevi'den 6. Charles operasını sahneye koymasını istemişti. Besteci bu emre uydu tabii. Bütün hazırlıklar yapıldı. Ancak oyun gecesi İmparator 3. Napolyon ve İmparatoriçe Eugenie İtalyan ihtilalcilerinin arabalarına attıkları bombalardan zor kurtuldular. İşte bu opera sevgili dinleyiciler, yani Halevi'nin 6. Charles operası o tarihten beri hiç oynanmamış, müzik aleminin en uğursuz sahne eseri olarak tanınmıştır. Sevgili dinleyiciler, bıyık erkek yüzüne yıllardır bir heybet sağlamış. Ama çay içerken de bir mesele doğurduğu da kesin. İngiltere'de Kraliçe Victoria'nın zamanında, yani 1819-1901 arası yaşamış Kraliçe Victoria, bu devirde bir fincan keşfedilmiş. Bu fincan şimdi antikacı dükkanlarında bu bakımdan geniş alaka topluyor. Bu bahis konusu çay fincanının üst yanı bıyıkların girmesini önleyecek biçimde yapılmış. Yani delikli bir yarım porselen parça eklenmiş fincana. açık kalan yerinden fincana çay doldurulup onu içecek olan bıyıklı kişiye ikram edildiği zaman uygulanacak olan metot şu. Fincan kulpundan tutulup o ilave parçanın bulunduğu yerden ağza yaklaştırılıyor. Önce bıyıklar yaslanıyor ek parçaya, fincan yukarı kaldırılıyor. Çay delikten sızarak ağza geliyor ve bıyıklar ıslanmadan rahat bir çay içilebiliyor. Böylece şıklığına düşkün erkekler de çay içme zevkini rahatça tatmin edebiliyorlar. Sevgili dinleyiciler, arkeologlar Çin'de çok eski bir mezarlıkta kuma gömülü genç bir kadın vücuduyla karşılaştıkları zaman şaşırıp kaldılar. 3000 yıl kadar önce yaşamış olan bu kadın hemen hiç değişmemişti. Uzun saçlarıyla el ve ayak parmaklarının tırnakları olduğu gibi duruyordu. Şimdi Şanghay Müzesi'nde teşhir ediliyor bu vücut. Bunun hakkında araştırma ekibi şefi ve müzenin müdürü bulunan Sui Yan Ping diyor ki, bu genç kadın vücuduna 3000 yıldır bir şey olmamıştır. Çünkü gömüldüğü yer fazla kurudur. Mezarlığın kuzeybatısına rastlayan kumluk bir yere gömülmüştür. Vücuttaki ve mezardaki su, kumlar arasından kolaylıkla buhar olup gitmiştir. Kadının öldüğü sıralarda 25 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Vücut tabut içine konulmamıştı. Bu fevkalade durum, genç kadının organlarının ve kemiklerinin de hiç bozulmamış olmasıyla bir kez daha dikkati çekiyor diyor müze müdürü. Sevgili dinleyiciler, 1929-1930 yıllarında Avrupa'da bugünkü gibi burun ameliyatı, estetik burun ameliyatı yaptırmak pek yaygın hale gelmişti. Hem de acısız, ağrısız, sancısız ve ameliyatsız. Bakın bir dergi ilanında neler yazıyor. Kusursuz bir burun sahibi olmak için Trados No 25 kullanın. Trados No 25 bütün eğri, çarpık, kemerli burunları düzeltir. Hokka gibi yapar. 100 bin kişi bu sayede burnunu düzeltti. Daha mutlu bir hayat sürüyor. Çocuklar için de özel modeli vardır diyor. İşte bu alet, buruna takılan bir alet, arkadan bağlanan ve yukarıdan da bir kolu var, başa takılıyor. Hem iki kulak arkasından bir de baş üzerinden bu alet burnu yukarı doğru tutuyor. Demek ki yıllar önce burunlar düzelttirilmek için bıçak altına yatmaktansa akşamları evde böyle özel burun kalıbı takmak tercih edilmiş. Demek ki her zaman insanlar böyle güzel görünmeye dikkat etmişler. Öyle anlaşılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman tüneli.